بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. Muhterem kardeşler, El-Umde kitabından ders işliyorduk. En son ulaştığımız konu emirin mesuliyeti. Emir olan, yani komutan olan, Müslümanların başında var olan emirin bir takım mesuliyeti vardır. Allah-u Teala ona mesuliyetler yüklemiştir. Ve kıyamet gününde tabii bu mesuliyetlerden dolayı da Allah'ın huzurunda hesap verecektir. Bu mesuliyetleri yerine getirdi mi, yoksa ihmal mi etti? Çünkü her şey mesuliyettir kardeşler. Bizler bu dünya hayatında imtihan içerisindeyiz. Ve yapmış olduğumuz ameller, Allah için yapmış olduğumuz amellerin de hesabı vardır. Bu amelleri ya Allah'ın razı olduğu şekilde sebeplerine sarılarak yaparız, işleriz, yerine getiririz, çok büyük ecrini alırız. Ya da bu konuda ihmal edersek, hakkını vermezsek Allah katında da tabii vebal sahibi oluruz. Bu bütün ameller böyledir. Cihad ameli de tabii bunların içerisinde olan ve en hassas olan amellerdendir ki bu konularda ihmal ettiğin zaman, gevşeklik yaptığın zaman çok ciddi zayiatlar olacaktır ki Müslümanların saflarında ve bütün bunların tabii mesuliyeti, günahları o konuda zaaflık gösteren, o konuda ihmalkarlık gösteren kimselerin boynunda olacaktır. O sebeple özellikle emirlere çok büyük görevler düşüyor. Özellikle cihat sahalarında emirlere de büyük görevler düşüyor, onların emri altında olan kardeşlere de görevler düşüyor. Yani sadece meseleyi şey olarak görmemek lazım. Bana ne? Sadece emirler ayarlasın, yapsın, onlardır mesul. Ben sadece bana deneni yaparım, başka bir şeye de karışmam demek de yanlıştır. Çünkü eskiden sahabe-i kiram emirlere de yardımcı oluyorlardı, destekçi oluyorlardı. Bir hata gördükleri zaman düzeltmeye çalışıyorlardı, emire yardımcı oluyorlardı. Belki gözünden kaçırdığı, hata yaptığı, nefsine uyduğu yanlışları ne yapıyorlardı? Düzeltiyorlardı ki çünkü düzeltildiği zaman o rahmet, o güzellik herkesi kapsayacaktır. Düzeltilmezse ve gelecek olan zarar sadece emire değil, bütün mücahitlere ve bütün Müslümanlara gelecektir. O sebeple yani etbata sorumludur. Evet, kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyeti diyor Aleyhisselatü Vesselam. Her biriniz çobandır ve her biriniz güttüklerinden de sorumludur. Hemen hemen herkes neredeyse çobanlık yapabilir yani. En ufak bir şey dahi olsa, yani iki kişinin bile başında mes'ul olsan, sorumlu olsan sen orada çoban konumuna düşmüş oluyorsun. Kimsenin başına geçmesen bile evliysen hanımının, çoluk çocuğun başında çoban sayılıyorsun. Ve Allah-u Teala bu çobanlıktan seni hesaba çekecektir. Bir de düşünün ki emrin altında artık 20, 30, 100, 200, 1000, 2000, 10.000, 20.000, 100.000 varsa artık burada mesuliyet çok daha ne oluyor? Büyüyor. Evet, özellikle bu emire yani bazı görevler, bazı vacipler düşüyor. Vacip olan, yerine getirmesi gereken. Bunlardan birincisi de genel etbaına karşı sorumluluğu vardır. Yani onun emrinde olan kimselere karşı sorumluluğu vardır. O sorumluluklardan bir tanesi namaz kılma meselesinde onları kontrol etmesi. Bu eksikliği gidermesi. Hatta aslen imamlar yani emirler imamete geçerler, onlar namaz kıldırırlar. Asıl olan budur yani. İslam tarihinde genelde böyle olmuştur. Mesela normalde halife, namaz kıldıran halifedir, baş imam. Cuma hutbesini veren, bayram namazını kıldıran, hac başında yani hacca götürürken Müslümanları onların başında olan nedir? Aslen imamdır. Ama olmadığı zaman ve hatta o noktada aciz olursa ikinci bir kişiye devredilir. Yardımcısı, naibi ve hatta biri seçilir. Asıl olan budur yani. Dolayısıyla namazlarda da asıl olan emirlerin kıldırmasıdır. Ancak emirlerde bu eksiklik varsa, kıraatları, namaz ahkamını, ilmi, şer'i ilmi mesela eksik olursa o zaman bu konuda daha ehil kimse onları imamete geçirirler, onları seçerler, onlar namaz kıldırırlar ve bu konularda da kontrol eder. Yani askerler, mücahitler namaz konusunda durumları nasıl? İhmalkarlık yapıyorlar mı? Namazlara İşte zamanında kalkıyorlar mı? Vaktinde kılıyorlar mı? Sabah namazını kaçırıyorlar mı? Gevşeklik gösterip mesela sünnetler, işte tertip, nafile vesaire noktalarında gevşeklikleri var mı? Bütün bunlar tabii kontrol edilmesi gerekiyor. Yani sadece cihat ameli değil, bir de bizim imani boyutumuz var. Hatta bizim imani boyutumuz cihat amelimizden çok daha önemlidir. Allah korusun, bizler eğer namazlarımızı ihmal edersek, cihadı çok iyi yapmışız, yapmamışız artık bir ehemmiyeti kalmaz. Allah-u Teala'nın gazabını üstümüze çekersek Allah korusun, yani ibadetlerimizde veyahut da günahlarımızda, cihatta çok da başarılı olsak bunun hiçbir kıymeti olmaz. O yüzden imani noktalarda, özellikle de namaz konusunda, yani emirler muhakkak ki kontrol etmeleri gerekiyor etbaını. Günahlar işlendiği zaman, masiyetler işlendiği zaman muhakkak ki bunun önüne geçmek gerekiyor. Çünkü hepimiz beşeriz, hepimiz nefis taşıyoruz. Ve innen nefse le'emmâratun bissû diyor Allah-u Teala. Muhakkak ki her bir nefis günahı emreder, günaha meyleder. Kişi mücahid dahi olsa, cihadın içerisinde bile olsa ayağa kayabilir, günaha düşebilir. Zaten mücahitlerle şeytanlar daha fazla uğraşıyorlar. Niye? Çünkü en ulvi ibadeti yaptığı için, nasıl ki yani kafirler şu anda dünyada en çok düşman olarak kimi biliyorlar? Mücahitleri biliyorlar. Yerinde oturan bir Müslüman istediği kadar müttaki olsun, kafirler takriben ona dokunmazlar. Ama sen silahı eline aldığın zaman, cihada başladığın zaman bütün dünya küfrü takriben sana karşı birleşiyor. Ve harekete geçiyorlar, gecelerini, gündüzlerini bırakıyorlar, uykularını bırakıyorlar sırf seninle uğraşmak için. Şeytanları da böyle düşünebilirsiniz kardeşler. Şeytanlar da çok acayip bir şekilde mücahitlerle uğraşıyorlar. Hatta bir ara birisi rukiye okuyordu, ben de biraz yardımcı oldum ona. Bir kardeşe rukiye okuyordu, o kardeşin içindeki cin dile geldi. Ona sordu, sen nereden geldin? Dedi ki, İsrail'den gönderildin. Bir kısmımız da tabii böyle biraz yani sürdü, yani bazı itiraflarda bulundu. Bir kısmımız da dedi, Vatikan'dan gönderilmiş. Papazlar, hahamlar bizleri gönderiyorlar. Peki niçin gönderdiler? Sırf dedi, bu kardeşi işte medreseye başlamıştı, onu ilimden, Allah'ın zikrinden alıkoymak için. Peki en çok kimlere gidiyorsunuz, kimlere musallat ediliyorsunuz? Dedi ki, en çok mücahitlere musallat oluyoruz dedi. İsrail dedi, çok ciddi bir şekilde mücahitlere cin gönderiyor. Şeyleri, hahamları. Yahudiler biliyorsunuz sihirle çok uğraşıyorlar. Cin işleriyle de uğraşıyorlar. Hristiyanlar da yapıyor. Kendisini İslam'a nispet edenler de yapıyor. Ve öyle itiraf etmişti yani o cin. Düşünün, en çok dedi mücahitlere gönderiliyor dedi. Böyle bir gerçek var. Dolayısıyla şeytanlar çok uğraştığı için yani mücahitlerden de mahsiyet düşebilir. Bu mahsiyetleri gidermek gerekiyor. Sürekli işte o yüzden mesela dersler yapılması lazım. Emir kontrol etmesi lazım. Elemanlar ne durumda? İmani durumları ne? Günahları var mı? Mahsiyetleri var mı? Ve düşünün yani Hazreti Ömer döneminde bazen bir bölge fethedilirmiş, haberi Hazreti Ömer'e geldiği zaman oturup ağlarmış. Şaşırıyorlarmış. Subhanallah ya emiril müminin, yani bugün sevinme günü, millet tekbir getiriyor, secdeye kapanıyor, şükrediyor. Tabi Hazreti Ömer de yani secdeye kapanıyor, şükrediyor. Ama güleceğine oturup ağlıyormuş bazen. Soruyorlar ya niçin böyle yapıyorsun, niçin ağlıyorsun? Diyormuş yani aslında bu beldeler çok daha önceden fethedilecekti diyor. Gecikti diyor. Bu da bizim günahlarımız sebebiyle diyor, gecikiyor. Düşünün yani bir beldenin biraz geç fethedilmesi onu Hazreti Ömer direkt günahlara bağlıyordu. Bu kadar önemli. Ve yine söylediği meşhur sözlerden birisi, biz düşmanımızla, imanımızla savaşıyoruz. Düşmana karşı imanımızla savaşıyoruz. Eğer ki onlarla günahta ortak olursak, eşit olursak, onlar bizi yenerler diyor. Çünkü onların sayısı ve malzemesi bizden çok daha fazladır. Böyle bir gerçek var. Yani İslam tarihi boyunca bakın, savaşların neredeyse %95'i, %98'i her zaman kafirlerin sayısı çok daha fazla olmuş. Malzemeleri çok daha fazla olmuş. Müslümanlar her zaman az olmuşlar. Ama Müslümanlar niçin galip gelmişler? Allah'a olan imanlarından dolayı. Allah'a olan bağlılıklarından dolayı. Ama ne zaman diyor eşit olursak diyor günahlarımızda, muhakkak ki onlar bizi yenecekler. Çünkü onların sayısı ve malzemesi çok daha fazla. Buna binaen yani günahlar, masiyetler düştüğü zaman muhakkak ki bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Özellikle de emirler bu konuda mesuldürler. Yine sorumluluğundan bir tanesi de işte mücahitlerin kullandıkları silahlar. Yani işliyor mu, güzel işliyor mu, bakımı yapılıyor mu, arızaları var mı, bunlar iyi öğrenilmiş mi vesaire. Bu noktalarda muhakkak ki kontrol edilmesi gerekiyor. Çünkü bunlar hepsi emanet olan şeyler. Silahın hakkı verilmediği zaman Allah katında vebali olur. Harap olduğu zaman, bozulduğu zaman tabii bunun mesuliyeti vardır. Günahı vardır. Hatta belki bunun günahı normal kişinin kendi ferdi sahip olduğu şeyin günahından çok daha fazla olur. Örnek veriyorum, senin şahsi olan silahın senin ihmalın sebebiyle bozuluyorsa bunun bir günahı var. Ama ümmete ait ise, sana emaneten verilmişse ve senin ihmalinle bozuluyorsa bunun günahı daha fazladır. Çünkü bunun zararı ümmete dönüyor. Ve emanete ihanet etme babına giriyor. Yani kişi muhafaza etmedi mi emaneti, emanet kaybolur. Yok olur, Allah korusun, emaneti zayi etmek, muhafaza etmemek de nifak alametlerindendir. Tehlikeli yani. Başka bir sorumluluğu, mücahitlerin kalmış oldukları mekanlar, uyudukları yerler, mekanlar yani emin yerler mi, güzel, rahat yerler mi, yoksa sorunları olan yerler mi? Bu noktalarda da tabii kontrol etmesi gerekiyor ve mümkün oldukça kardeşler için en uygun olacak, en iyi olacak bu cihatlarında onlara yani kolaylık sağlayacak, yardımcı olacak mekanları tabii seçme noktasında yani bir çaba olması gerekiyor. Artık tabii güç nispetinde yani yapabildiğimiz kadar yani Allah-u Teala'ya karşı yani kulluğumuzu gösterirken ya Rabbi biz bunu yapabildik, bu kadarını takdir edebildik, yapabildik yani. Önemli olan bunu göstermendir. Yoksa şu standartlarda şöyle olması gerekiyor anlamında değil. Yapabildiğin en güzelini Allah'a takdim etmendir yani. Nöbet meseleleri özellikle gece, gündüz nerelerde nöbet tutulacak, bu konulardaki kontrollerin yapılması gerekiyor. İhmal edilmemesi gerekiyor. Nöbetler çok önemli. İhmal edildiği zaman düşman oralardan sızar ve çok ciddi zararlar verir. Zararlar verildiği zaman da günahları o konuda gevşeklik yapanların üzerine yüklenmiş olur. Nöbetin ehemmiyeti çok büyüktür ve Allah'ın izniyle Allah yolunda nöbet tutan kimseyi inşallah cehennem ateşi yakmayacaktır. Aleyhisselatü vesselam Tirmizi'de rivayet ettiği hadiste اَيْنَانِ لَا تَمَسَّهُمَ النَّارِ İki göz vardır ki ateş onlara dokunmayacaktır. اَيْنُنْ بَكَتْ مِنْ خَشَّةِ اللّٰهِ Allah korkusuyla ağlayan göz وَاَيْنُنْ بَاتَتْ تَحْرُسُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Ve Allah yolunda nöbet tutan göz. Allah için uykusunu bırakıyor, rahatını bırakıyor, sıcak yatağını bırakıyor. Tehlike içerisinde, bombaların altında nöbet tuttu mu biiznillah o göz, inşallah o çekmiş olduğu, dünyadaki çekmiş olduğu o sıkıntılardan dolayı ahirette cehennem sıkıntısına düçar olmayacak. Biiznillah cehennemden azat olacak. Rabbim cümlemizi azat etsin cehennemden. Evet, yine kardeşlerin ihtiyaç duydukları özellikle de yani ameliye operasyon yerlerinde, belki nöbet yerlerinde tıbbi malzemelerin hazır bulundurulması, imkan varsa yani tıptan anlayan doktor gibi ve hatta ona benzer yani belki ilk müdahaleyi yapacak kişilerin bulunması, onların istihdam edilmesi, işte lazım olan malzemelerin tedarik edilmesi, bu da tabii öncelikli olarak yani emirlerin mesuliyeti dahilinde olan bir iştir. Bu da önemli, ihmal edilmemesi gerekiyor. Çünkü yeri gelir, ihmalkarlık sebebiyle belki kişi şehit olur, belki kişi sakatlanabilir. Çok basit yani bir ihmal, düşünün yani çok basit bir ihmal bir kardeşin ölümüne sebebiyet verebilir yani. Ya da sakat kalmasına sebebiyet verebilir. Yani bu basit bir şey değildir kardeşler. Ve bir Müslümanın ehemmiyeti, hele hele mücahidin ehemmiyeti Kabe'den çok daha değerlidir. Yani mücahide bu gözle bakmak gerekiyor. Bazen şöyle bir gaflete düşülebiliyor yani. Belki emirlerde daha fazla olabiliyor. Yani malzemeye bir şey oldu mu? Araca bir şey oldu mu? Silaha bir şey oldu mu? Yok, olmadı. İki kardeş yaralanmış, şehit olmuş. Yani çok fazla önemli değil. Kesinlikle böyle olmaması lazım. Bir mücahid bütün silahlardan daha değerlidir. Bütün araçlardan çok daha değerlidir. Çünkü Kabe'den daha değerlidir. Düşünün biz bir silahı Kabe'ye değiştirebilir miyiz? İmkansız bir şey yani. Ve Allah katında Kabe daha değerlidir. Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde beyan ediyor. Yani Müslüman Kabe'den daha değerlidir Allah'ın yanında. Bu kadar ehemmiyeti vardır, önemi vardır. Dolayısıyla o ehemmiyetle, o önemle bakmak gerekiyor. Tabii birbirimize bakarken de kardeşler böyle bakmamız gerekiyor. Yani beraber mesela aynı yerde kaldığımız, beraber nöbete gittiğimiz, cihad ettiğimiz, hareket ettiğimiz her bir kardeşimiz değerlidir. Günahlarıyla beraber, kusurlarıyla beraber. O mücahit kardeşimiz yani nefsine yenik düşebilir, yeri gelir gazaplanır, kötü sözler söyler. Bazı noktalarda günahlara girer, bulaşır. Müslüman insan yani kullu beni Adem'e hatta diyor. Her bir adam onu nedir? Günahkardır, hata yapar. Onunla beraber yine onu sevmen gerekiyor. Ve şunu bilmen gerekiyor ki yanında Kabe'den daha değerli olan kardeşler var. Yanındaki arkadaşın Kabe'den daha değerlidir. Dolayısıyla nasıl Kabe'ye karşı bizim büyük sorumluluğumuz varsa Müslüman kardeşimize olan sorumluluğumuz da çok daha fazladır. Çünkü daha değerlidir yani. Ve bilemeyiz kimin Allah'ın yanında ne kadar kıymetli olacağını bilemeyiz. Düşünün bir gün Hazreti Ebubekir radıyallahu anhu özellikle işte o Mekke fethedildiği vakit üç sahabenin yanından geçiyor oturmuşlar işte Bilal-i Habeşi, Allahu alem Ammar, bir kişi daha böyle zayıf olanlardan yani kimsesi aşireti olmayan kimselerden. Ebu Sufyan geçerken tabi daha yeni Müslüman olmuş. Bayağı hani Ebu Sufyan Müslümanlara karşı savaşmış birisi. Ta Mekke fethine kadar savaşmış, çok mücadele etmiş. Küfrün başıydı yani. Sonra Mekke'de Allah-u Teala ona İslam'ı nasip ediyor. İslam'a girerken de tereddütlü giriyor. Hatta Hazreti Ömer ona kızıyor. Diyor ki işte ben evet Müslüman oldum, halen daha aklımda bir şeyler var diyor. Halen şüphelerim var. Ömer radıyallahu anh diyor senin kafanı kestiğim zaman o şüphelerin gidecek diyor. Düşünün yani öyle bir şeyi vardı, tereddüdü vardı. Daha sonradan tabii İslam'ı güzelleşti yani. Güzel bir Müslüman oldu. İnsanlarda olabiliyor böyle bir şey. O ona binaen daha yani o eski mazisini böyle düşünüyorlar o sahabeler. Geçerken Ebu Sufyan ah ah diyorlar. Allah'ın kılıçları tam hakkını alamadılar diyorlar bu savaşta. Bu fetihte tam haklarını alamadılar. Yani bunun kafası da gidecekti de işte olaylar değişti. Kısmet nasip yani böyle oldu şeklinde. Hazreti Ebubekir tabii kızıyor bunlara. Adam Müslüman olmuş. Yani bu sözleriniz demek İslam'dan soğutursunuz. O da o yönüyle düşünüyor. Yani aslında hüsnü zan ile. Diyor ki Mekke'nin ileri gelen eşrafından olan kişi hakkında ne biçim konuşuyorsunuz diyor. Ne biçim yani çirkin konuşuyorsunuz diyor. Ve tabi Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gidince bu olayı anlatıyor. Ya Resulullah az önce böyle böyle bir hadise oldu. Ben de böyle bir şey söyledim. Düşünün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ne diyor? Ya Ebu Bekir diyor. لَاِنْ اَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ اَغْضَبْتَ اللّٰهُ diyor. Eğer sen onları kızdırmışsan korkarım ki Allah-u Teala'yı da kızdırmışsındır diyor. Düşün yani onları kızdırdıysan Allah-u Teala'yı da kızdırmış olabilirsin diyor. Tabi Hazreti Ebu Bekir'in sanki başından kaynar su dökülmüş gibi böyle irkiliyor yani. Hemen koşarak onların yanına gidiyor. Esselamu Aleyküm. Kardeşler diyor az önce söylediğim sözden diyor kalbiniz kırıldı mı diyor. İçinizde bir sıkıntı var mı bana karşı? Hayır diyorlar Allah bize de sana da rahmet etsin. Herhangi bir sıkıntı yok diyorlar ve kalkıp sarılıyorlar onlardan helallik istiyor. Düşünün bunlar yani sahabenin en zayıf insanları. Belki yani çok böyle gözde büyütülecek bir kişi olarak görünmüyordu yani o toplumda. Ama Allah'ın yanında nasıl bir kıymetleri var ki Aleyhisselatü Vesselam dedi korkarım bunları kızdırdıysan Allah'a da kızdırmış olabilirsin. Dolayısıyla sen bilemezsin yani yanındaki bir mücahit belki sen onu çok basit olarak görebilirsin. Belki Allah'ın yanında onun yani kıymeti çok yüksektir. Onun ihlası, onun imanı biz bilemeyiz yani bunlar kalp işleridir. Evet yani bu gözle bakmak lazım Müslüman kardeşlerimize karşı ona göre davranmak gerekiyor. Emire yine düşen görevlerden birisi eğitim noktalarında gevşek olmaması yani elemanların yeterli kadar eğitimi almaları, bu konuda ciddi olmaları, mümkün oldukça en güzel şekliyle silahları, işte savaş taktiklerini öğrenmeleri. Bu konu da çok çok önemli. Çünkü Allah-u Teala bir kimsenin yapacağı bir işi en güzel surette yaparsa Allah-u Teala onu sever. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ اَحَدَكُمْ اِذَا عَمِلَ عَمَلًا اَنْ يُتْقِنَهُ diyor aleyhissalatü vesselam. Sizden biriniz bir amel işlediği zaman onu en güzel şekliyle yapmasını diyor Allah-u Teala sever. Dolayısıyla biz eğer cihad için kolları sıvırmışsak o zaman bu işin hakkını vermemiz gerekiyor kardeşler. İhmal etmememiz gerekiyor. Ya hakkını veririz, Allah'ın rızasını böyle kazanırız, çok büyük eciller kazanırız. Ya da hakkını vermezsek ecille beraber bir de günahlar da kazanırız. Allah korusun. Ve belki günahlarımız da o kadar çok olur ki cihat sebebiyle belki sevaplarımız da geçer. Allah muhafaza etsin. Böyle de olabiliyor yani. Evet. Ve son olarak da kardeşler arasında düşen sıkıntılar, kavgalar, dövüşler, işte yani anlaşmazlıkları da tabii çözmek gerekiyor. İlk başta emirlere görev düşüyor. Sonraki mesul olanlar, sonraki mesul olanlar ve en yakın olan kimseler. Tabii ki tartışmalar da olur, kavgalar da olabilir. Neticede ferttirler. Bazı kimseler cihada gelmiyorlar buraya. Niye gelmiyorlar? Ya işte mücahitler diyor bulaşık için kavga ediyorlar. Yok en ufak bir şey için tartışıyorlar diyor. Yani böyle şeyler olabilir. Sadece tabii mücahitlerin hatasına bakıp güzelliklerini görmemek de bu kalbinde hastalık olanların bir işidir yani. Evet bulaşık için de tartışma olabilir. En ufak bir şey için de bazen kavga olabilir. Evet herkes olgun değildir. Herkesin imanı yüksek değildir yani. Herkes günahıyla geliyor burada arınmak için, Allah'a yaklaşmak için. Bu gibi şeyler düşebilir. Bu her yerde olur. Medreselerde de olur. Toplu yaşanan her yerde olur. Dolayısıyla mücahitler arasında da olabilir, vuku bulabilir. Önemli olan bunu ıslah etmek, düzeltmektir. Ama belki o bulaşık için belki nefsine uyup da kavga etmiş olan bir kardeş yeri gelmiş belki kendisini ölüme tehlikeye atmıştır. Yaralı kardeşini mermilerin altından çıkarılmıştır. Hatta belki giderken kendisi şehit düşmüştür. Ve yaralanmıştır. Yani bu az olmadı yani özellikle bu topraklarda. Mücahit kardeşini yaralı olanı kurtarmak için kendisi gidiyor, kendisi şehit oluyor. Veyahut da yaralanıyor. Veyahut da yaralanmış olan kardeşine aylarca hizmet ediyor. Necasetini temizliyor düşünün. Yani kimsenin belki hanımının yapmayacağı şeyi Müslüman kardeşine yapıyor. Bir de o gözle de bakmak lazım yani. Bu mücahitlerin evet kusurları, hataları var ama öbür taraftan böyle faziletleri de var. Yani bunları da unutmamak gerekiyor. Elhasıl yani mücahitler arasında anlaşmazlıklar, kavgalar, şubu olabilir, beşer diller. Bunu gidermek lazım, ıslah etmek lazım, aralarını bulmak lazım. Hele hele özellikle de cihat toprağında çünkü kalpler birbirine soğuk olursa, küsmüş olursa cihada da tesir eder. Ve bilemezsin belki kavga ettiğin, küstüğün kardeşin de akşama sağlam çıkmaz yani. Belki o gece şehit olacaktır. Belki ertesi güne şehit olacaktır. Belki bir hafta sonra, belki bir ay sonra. O yüzden yani Allah'ın huzuruna giderken temiz bir şekilde gitmek, hiç kimseyle böyle bir kul hakkına girmeden gitmek nedir? Esastır yani. Evet yine emirin ikinci görevi yani bu fertlerin dışında ikinci görevi kendisine istişare heyeti kurması. İstişare heyeti. Bu da çok olabilir, az olabilir. Önemli olan yani istişare edeceği meselelerde yani bilgisi olan, olgunluğu olan, faydası olacak kişileri seçmek. Burada herhangi bir sayı yok, bir tahdit yok. İlla şunu istişare heyetine koyman gerekiyor diye bir şey yok. Tabii başta istişare vacip midir? Yoksa sünnet midir, nedir? El cevap vacip değildir. Emir için müstehaptır. Yani sünnettir. Resulullah aleyhissalatü vesselam istişare ediyordu. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam kadar istişare eden bir insan görmedim diyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam çokça istişare ediyordu. Ta ki ümmetine göstermek için, ta ki daha sonra gelen emirlere göstermek için. Niçin? Çünkü istişarede çok faydalar var. Bir, o istişare edilen Müslümanların kalbi kazanmış olur. İkincisi, Müslümanlar arasında ülfet olur, muhabbet olur, sevgi olur. Üçüncüsü, belki kendisi karar aldığı zaman hata yapabilir. Dikkatini işte dikkatini toplayamadığı bir şey olabilir, dikkatinden kaçan bir şey olabilir, birisi uyarır, tembih eder. Birisinin tecrübesi vardır, daha önce yaşamıştır. Dolayısıyla bunun çok faydası vardır. Özellikle alimler diyorlar ki kişi istişare ederse ve istiharede bulunursa pişman olmaz. Ve zarar görmez. Zarar da görmez, pişman da olmaz. Özellikle istişare ettiği zaman yapayım mı, yapmayayım mı? Çünkü istişarede çok büyük faydalar var. Belki orada en doğru olanı Allah'ın izniyle çok büyük ihtimal bulacaktır. Yani oradan çıkacaktır istişarede. Bir de işin üzerine istihare eklendiği zaman ya Rabbi yapayım mı, yapmayayım mı? Ya Rabbi ben böyle bir şey niyetlendim. Hayırlıysa muvaffak kıl. Değilse alıkoy. Son işini de Allah'a havale edip Allah'a tevekkül ettikten sonra velev ki şerli dahi olsa sen üzülmezsin. Çünkü sen istişareni yaptın, istihareni yaptın, Allah'a tevekkül ettin, bu işe girdin. Demek ki Allah Celle Celaluhu böyle dilemiş. O zararların gelmesi seni çünkü imtihan ediyor. Böyle dilemiş Allahu Teala Celle Celaluhu. Burada Allah'ın izniyle hiçbir pişmanlık, hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Ama bunlar yapılmadığı zaman hep pişmanlık olur. Hem dünyada hem de ahirette de pişmanlık sebebi olabilir yani. Evet, sünnettir, vacip değildir. Aleyhisselatü Vesselam çokça yaptığı bir şeydir istişare. Ve bu konuda herhangi bir sayı yoktur. Artık kimi ehil görüyorsa, tabi ehil olmayan kişiyi de istişare heyetine almak bu doğru değildir. Ya bunu da istişare alalım yoksa kalbi kırılır. E peki bir faydası olacak mı? Yok. Bunun bir anlamı yok yani. İstişarede sadece o konuyla ilgili yani. Hani kimden maslahat olur? Onları seçmek, onlarla istişare etmek. Yeri gelir belki o istişare heyetini bırakır. Çünkü onlar anlamazlar o işte. Başkasıyla istişare eder. Örnek veriyorum. Mesela diyelim ki bir araba alınacak. İstişare meclisi var ama arabadan anlamıyorlar. Onları bırakıp tamircilere mesela veyahut da arabadan anlayan kimselere gidip istişare etmesi çok daha doğrudur. Ve asıl böyle olması gerekiyor. Yani hangi alana giriyorsa emir, ne yapacaksa o konudaki ehil olan kimselerle istişare etmesi işte ona istişare deniyor. Gerekirse edinir ve de edinmemişse de gider. Ne dersin bu konuda şöyle yapalım mı, böyle yapmayalım mı gibi bu şekilde istişare eder yani. Evet. Ve emruhum şura beynehum diyor Allah-u Teala. Onların işleri kendi aralarında istişare iledir. Bu işin ehemmiyetini göstermek için. Ve ayette ve şavirhum fil emri ey Resul, ey Peygamber. Sahabenle yani bu noktalarda yani işlerinde istişare et diye emir mahiyetinde yani gelmiştir. Ve bu konuda başka tabi deliller de vardır. İstişareyi şey yapan yani teşvik eden. Hazreti Ömer'in istişare neticesinde isabetli bir karar alma meselesi vardır. Şeye gittiği zaman Biladüşşam, Şam toprakları Hazreti Ömer döneminde fethedildi. Ve fetheden büyük komutan Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah radıyallahu anhu cennetle müjdelenmiş büyük sahabeydi. Tabi Şam topraklarında Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah tabi cihad ediyor, beldeler fethediliyor. Ve Beytül Makdis zaten Beytül Makdis'e gittikleri zaman orayı şey yapıyorlar, teslim ediyorlar. Savaşsız teslim ediyorlar. Hazreti Ömer gelip bizzat kendisi anahtarları alıyor Beytül Makdis'i. Tabi bir ara Şam topraklarına gelirken mücahitleri bir ziyaret edeyim, o toprakları göreyim derken Hazreti Ömer bazı ashab-ı kiramla gelirken tam Şam'ın girişinde onu mücahitler, buranın mücahitleri, Şam'ın mücahitleri şey yapıyorlar, karşılıyorlar. Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah var, başka mücahitler var. Ve ona haber veriyorlar, diyorlar ki şu anda veba hastalığı yayıldı diyorlar. Şam'da veba hastalığı yayıldı ve bundan dolayı ölenler var. Ve tabi askerlere de isabet etmiş, mücahitlere de isabet etmiş. Burada Hazreti Ömer tabi ne yapayım, gireyim mi girmeyeyim mi bu konuda da bir malumatı yok. Tabi şöyle bir nokta da var, istişare meselesinde eğer ki ayet ve hadis varsa, nas varsa zaten istişare edilmez. Yani mesela ne gibi, namaz kılalım mı kılmayalım mı? Bu konuda istişare edilmez çünkü emir var yani. Cihad edelim mi, etmeyelim mi? Zaten emir var. Burada istişare olmaz. İstişare yani nas olmadığı yerde olur. Kur'an ve sünnetten bir nas olmadığı yerde. Ya da vardır, kendisi belki bilmiyordur. Orada istişare eder. Bir bilginiz var mı? Bir malumatınız var mı? O yüzden Hazreti Ömer de etrafındaki olan ashaba danışıyor. kendisinin bir malumatı yok. Yani bir veba hastalığı bir yerde varsa girilir mi, girilmez mi, ne yapalım, bu cihat toprağına giren mi tehlikesi var. Belki bize de isabet eder, ölürüz, belki de isabet etmez. Tabii önce büyüklerle, yani Bedir ehlinden kim var, onları topluyor, onlarla istişare ediyor. Bir kısmı diyorlar gir, bir kısmı diyorlar girme. Tam bir şey ortaya çıkmıyor. Ondan sonra Ensar'la toplanıyor, onlarla istişare ediyor. Onlardan tam bir netice çıkmıyor. Onlardan önce tabii muhacirlerle, onlardan tam bir netice çıkmıyor. İşte Ensar'la toplanıyor, onlardan da tam bir netice çıkmıyor. Ve en son istişare neticesinde herhangi bir şey de gelmemiş, delil bir şey çıkmamış. Hazreti Ömer diyor ki girmemeyi kararlaştırdım diyor. İçine o yatıyor. Ve geri dönerken tabii Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah diyor ki ya Emirül Müminin, ölümden mi kaçıyorsun? Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Ya Ebu Ubeyde, evet diyor, Allah'ın kaderinden, yine Allah'ın kaderine kaçıyorum diyor. Hazreti Ömer tabii çok basiretli bir şahsiyetti yani. Çok isabetli şeyleri vardı, kararları vardı. Hatta birçok böyle görüşünde Allah-u Teala onu desteklemiştir, teyit etmiştir. Yani bir şeyi mesela temenni etmiştir, Allah-u Teala vahiy indirmiştir. Mesela içki konusunda ya Rabbi bizlere artık hani bunun hükmünü beyan eden ayetini indir. Çirkin bir şey, kötü bir şey yani. Hani yasaklanması gerekmez mi diye böyle içinden geçiriyor. Allah-u Teala hemen ne yapıyor? Ayet indiriyor. İçkiyi yasaklıyor. Örtü ayetinde mesela, yani örtünün, kadınların yani örtünmesini çok istiyor. Hatta Hazreti Resulullah söylüyor. Ya Resulullah diyor, senin eşlerin örtünse diyor. Çünkü çıkıyorlar bazen dışarı işte ihtiyaçlarını gidermek için, yani fasığı da var, günahkarı da var. Ben istemiyorum yani Resulullah'ın hanımları böyle görünsünler. Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımları. Allah-u Teala ne yapıyor? Ayet indiriyor. İşte Bedir esirlerini ne yapalım? Hazreti Ebubekir'e soruyor ya Resulullah diyor, şey yapalım, para alalım, para karşında bırakalım, maddiyen destekleniriz. Belki bunlar İslam'a girer. Hazreti Ömer'e soruyor ya Resulullah diyor, bunların kafalarını uçuralım diyor. Bunlar küfrün ileri gelenleri, temizlik yapalım. Allah-u Teala ayet indiriyor, Hazreti Ömer'i destekliyor. Bu konuda çok böyle isabetli şeyleri vardı. İşte bu konuda da tabii isabet ediyor, geri dönüyor. Özellikle de kardeşler, kim müttaki olursa, Allah'la bağlantısı iyi olursa Allah-u Teala onu ne yapar? İsabetli ettirir yani. Bilmediğini Allah ona öğretir. Karar alırken de doğru karar almasına sebebiyet verir. Çünkü Allah'la ne? Arası güzel. Allah onu zayi etmez, bırakmaz yani. Nefsiyle baş başa bırakmaz. İşte Hazreti Ömer de böyle büyük şahsiyetlerden olduğu için Allah-u Teala muvaffak kılıyor. Geri dönüyor. Geri dönerken Abdurrahman bin Avf'u görüyor onda. Neyse konuşuyorlar. Hayırdır işte diyor, ben Şam toprağına girmedim. İşte veba hastalığı var, şu bu, istişare ettik falan. Bu konuda herhangi bir şeye de malumat yani bulamadık. Sende malumat var mı? Evet ya Emirül Müminin diyor, bende hadis var diyor. Tabii Hazreti Ömer seviniyor, o konuda malumat var. Bu da neyi gösteriyor? Demek ki her bir sahabe bütün hadisleri de bilmiyordu yani. Dolayısıyla bilmedikleri şeyler de olabiliyordu. Hazreti Ömer ki Resulullah'la aleyhissalatü vesselam'la sürekli beraber bulunmuş. Ama bu hadisten haberi yok. Diyor ki aleyhissalatü vesselam dedi ki eğer ki bir veba hastalığı bir beldede yayılırsa dışarıdaysanız oraya girmeyin. İçerideyseniz de dışarı çıkmayın. Kim içeride olup da işte veba hastalığına yakalanırsa, ecrini Allah'tan bekleyip sabrederse ve ölürse o kişi cennete gider diyor aleyhissalatü vesselam. Bu malumatı aldıktan sonra Allah'a hamd ediyor. Allah'a şükür ki hani bu görüşümde ne yaptım? İsabet ettim diyor. Evet, burada mesela Hazreti Ömer'in yapmış olduğu şey yani. Düşünün bir olay ama ne yapıyor? Neredeyse oradaki etrafındaki var olan bütün sahabelerle ne yapıyor? İstişare ediyor. Bana işaret edin, bana söyleyin, nasıl yapalım diye. Bunun ehemmiyeti çok büyük kardeşler ve bazen cemaatlerin dağılma meselesi, bazı fertlerin terk etme meselesi buradan kaynaklanıyor. İstişare yok, işte danışılmıyor, bizim yani hiç sorulmuyor bize, sanki bize ehemmiyet verilmiyor gibi şeytan buradan yanaşıyor. Ne yapıyor? Mücahitleri, Müslümanları soğutuyor. O yüzden bu noktaya çok dikkat edilmesi gerekiyor. Evet, bu kadarla inşallah iktifa edelim. Rabbim hakkıyla cihadını yerine getiren, emirlerini yerine getiren, yasaklarından içtinab eden kullarından eylesin. Ve ahiru da'vanen elhamdülillahi rabbil alemin.